Merhaba değerli dinleyenler. Gazali Mektebi'nin yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Ramazan-ı Şerif'in ikinci programıyla huzurlarınızdayız. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Sufe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü Saygıdeğer Mehmet Büyükmut Hocamızla birlikteyiz yine. Değerli hocam hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Geçen hafta çok kapsamlı bir aslında program yapıldı burada. Gazali Mektebi'nde oruç bahsiyle alakalı yani epey bir konuya değindik hocam. Bu hafta için de geçen haftaki programdan notlar almıştım. Ben oradan bir girizgah yapayım istedim. Orucun özellikle karşılığının verilmesi noktasında Rabbimizin bir hitabı var idi ya siz aktarmıştınız. Onun karşılığını ben vereceğim
Evet.
şeklinde. İşte 10 misli, 100 misli, 700 misli, 700 bin misli vesaire gibi şeyler vardı. Şimdi yalnızca Rabbimiz için oruç tutmak deyince benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Ya orucu başkası için zaten nasıl tutabiliriz ki? Evet, oruç yine Ramazan aylarında hususen yalnızca Rabbimiz için tutabiliriz ama işte günahları yalnızca onun için nasıl işlemeyeceğiz? Bu biraz yalnızca onun için mevzu zor bir meşakkatli bir iş gibi de geliyor bana. Her şeyde akla getirmek. O açlık zaman zaman bizi hatırlatıyor. Yani sair zamanlardaki rahat halimizden biraz daha bizi temkinli bir hale sokuyor o açlık. Ya da işte o genel İslam dünyasının teneffüs etmiş olduğu Ramazan'ın o güzel havası. Fakat yine de yalnızca Allah'a hasrederek eylemleri ve işleri yapmak gerçekten zor olur. Ve oluyordur diye düşünüyorum. Benim için öyle işte. Neler söylersiniz bu konuda?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Çok kıymetli Safa kardeşim ve aziz dinleyicilerimiz. Bahsettiğiniz mesele esasında bir hadis-i şerifin manası ve meali şeklinde gözüküyor. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam kim Ramazan ayını men same imanen ve ihtisaben غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اَوْ كَمَا قَالَ Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam kim Ramazan ayını, orucunu imanen ve ihtisaben ve hasbi olarak yalnız Allah Teala için ikame edecek, oruç ibadetini yalnız onun için tutacak olursa geçmiş günahlarının bağışlanacağı şeklinde bir hadis-i şerifi var. Bu şekilde bir müjdeyi ifade ediyor. Şimdi yalnız Allah için olması denilince başka şeyler veya başka merciler için veya başka maksatlar için olup olmayacağı sorusunu zihne getiriyor.
Evet.
Ama şunu ifade etmekte fayda var. Oruç herhangi bir merci için yapılabilecek, yani o kahra çekilebilecek, o meşakkat katlanılabilecek, böyle bir külfetin, yükün altına girilebilecek bir ibadet değil. Mesela hani zaten caiz olmamakla beraber herhangi bir kimse, bir köle, bir ne bileyim çalışan veya emri altındaki herhangi bir kişi efendisine, yetkilisine, müdürüne, patronuna, menfaat umduğu herhangi bir kimseye rükû eder gibi eğilmek şeklinde selam verebilir. Caiz olmamakla beraber bu şekilde yapabilir. Yani bizim namazda rükû ederek ibadet ettiğimiz bu ameliyeyi, rükûyu bir başka kimseye, merciye, Allah Teala dışında bir kimseye tevcih edebilir. Veya secde etmek suretiyle Allah korusun. Hani görüyoruz putperestler zamanında zaten vardı. Günümüzde otoçöpe tapanlar, dağa taşa tapanlar veya işte heykellere tapanlar, taştan efendim kafalara tapanlar. Bu kimseler mesela günümüzde secde etmek suretiyle tekrar söylüyorum caiz olmamakla beraber bir takım saygı, sevgi, kutsallık gösterisinde bulunabiliyor. Veya herhangi bir makam mevki sahibinin bir yere gitmesi, bir açılışı yapması, bir yerde bulunmuş olmasının verdiği sevinçle veya yaranma hissiyle kurbanlar kesenler olabiliyor. Yani kurban, rükû, secde bunların her birisi yalnız Allah için olan ibadetler ve ameliyeler. Ama maksat ve bağlamı dışında çıkarılmak suretiyle yapılabiliyor. Orucun böyle bir hüviyeti yok. Yani herhangi bir kimse sevdiği kişi için aç kalmaz. Oruç tutmaz. Yani ben falanca müdür, falanca makam sahibi, falanca kral, falanca etkili ve yetkili, falanca imkan sahibi, bana bu işi sağlayan falanca abi, hoca vesaire için 3 gün oruç tutuyorum diye bir yaklaşımda bulunamaz. Burada şöyle olabilir. Hani yalnız Allah için oruç tutmak hadisini şöyle anlamamız belki daha anlaşılabilir olabilir, makul de gelebilir. Orucu herhangi bir bedensel maksat için tutamayız. Yani perhiz yapmak için. Ben sahir zamanlarda perhiz yapamıyorum. En azından Ramazan vesilesiyle 30 gün bir aç kalayım. Şu fazla kilolarımı, toksinlerimi bir atayım diye oruç tutulmaz. Veya beden sağlığı için oruç tutulmaz. Ben sahir zamanlarda yediğim abur cuburlardan dolayı, affedersiniz, mazur görün ifademi. Bunlardan dolayı nefsime hakim olamıyorum. Yediğim içtiğim belli değil. Öğünlerim zaten yok. Sabah akşam durmadan hem zararlı olduğunu bilmeme rağmen içtiklerim, yediklerim, aldıklarım, verdiklerim bunlar bana, bedenime zararlı bir toksin olarak dönüyor. Beni hem ağırlaştırıyor hem bedenime zarar veriyor, sağlığımı tehlikeye atıyor, riske ediyor. O yüzden Ramazan bunun bir vesilesi olsun. Sağlıklı olmak için oruç tutayım maksadı olmaz. Sahir zamanlarda bir takım kötü alışkanlıklarım var. İçilmesi ve kullanılması zararlı olan içecekler var. Ben bunları sahir zamanlarda bırakamıyorum. Sadece işte bu sigarayı, çok affedersiniz içkiyi veya kötü alışkanlıkları, haram olan unsurları bırakmak için oruç tutuyorum olmaz. Bakınız, bunları zaten orucu tuttuğunuz zaman, yani oruç ibadetini yerine getirdiğiniz zaman bu maslahatları, bu maksatları, bu getirileri, bu menfaatleri gerek sağlığınıza, gerek harcamalarınıza, gerek bedeninize, gerek hayatınıza, yaşantınıza getirisi olacak. Bu şeyleri zaten yapmış oluyorsunuz ama bunlar için ibadet yaptığınız zaman bu ibadet Allah rızası için olmaktan çıkıyor. Bugün modern dünyanın, modern bir takım doktorlarından bu kilo vermeyle alakalı, rejim yapmayla alakalı bir takım reçeteler yazan kimseler işte belirli aralıklarla açlık perhizinden bahsediyor, evet, diyetinden bahsediyor mesela. Hı-hı. Modern diyetisyenlerin işte tavsiye ettiği önemli şeylerden bir tanesi de 16 saatlik açlık, 20 saatlik açlık veya işte senenin bir ayı boyunca açlık. Bugün bunu zaten modern tıp, doğuda olsun, batıda olsun, Japonya'da olsun, Amerika'da olsun veya muhtelif din mensubu kimseler tarafından olsun tevsik ediliyor. Bedenimize bir sağlıklı dönüşü olması hasebiyle açlığın zaten faydası var. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam, hani şunu da ben tavsiye etmiyorum ve çok deney tahtasına döndürüleceğinden dolayı Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam 1400 sene önce söyledi. İşte gördünüz mü, tıp da zaten bunu tevsik ve tescil etti. Yani tıp bunu ispatlamasaydı, tıpta bunun bir karşılığı olmasaydı ben Cenab-ı Peygamber'in sözünü ret mi edecektim? Veya Kur'an-ı Kerim'de geçen mucizeler artık modern bilim tarafından ispat ediliyor. Veya işte astronomiyle alakalı zikredilen unsurlar, gezegenlerle, yıldızla, Big Bang dediğimiz büyük patlamayla, dünyanın yaratılışıyla vesaireyle alakalı mefhumlar, metaforlar, tasavvurlar, hükümler, meseleler modern bilim tarafından tevsik ediliyor. Astronomlar tarafından tevsik ediliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ispatlanıyor. Hayır, Kur'an-ı Kerim laboratuvara konulabilecek bir deney malzemesi değildir. Kur'an-ı Kerim'i biz ispatlandığı için kabul ediyor değiliz. Kur'an-ı Kerim ispatlanabileceğinden dolayı da iman ediyor değiliz. Dolayısıyla hani böyle bir yaklaşım var. İşte gördünüz mü, ispatlandı, iftihar ediyoruz vesaire. Cenab-ı Peygamber zaten hani Kur'an-ı Kerim'de bunu ifade etmiyor mu? Ma yantıku anil heva in huve illa vahyun yuha. Cenab-ı Peygamber heves ve hevasından konuşmaz. Konuştuğu bir şey varsa Allah Teala'nın Cenab-ı Peygamber'e telkin ettiği, vahyettiği şeylerdir. Cenab-ı Peygamber'in konuşmasıyla alakalı bu var. Hareketleriyle alakalı, sünnetiyle alakalı bir korunmuşluk var. Diğer tarafta Allah Teala kendisiyle alakalı, yani abesle iştigal etmeyeceğini zaten kendisi ifade ediyor. Uluhiyetine de zaten layık değil, doğru değil bu şekilde düşünmek. Hal böyle olunca elbette Cenab-ı Peygamber'in zaten bizim Müslümanlar için tıp bunu tevsik etmese bile, ki zaten tıpla beraber at başı diyebileceğimiz aynı doğrultuda hareket, aynı doğrultuda mana ve muhteva ortaya koyan durumlardır bunlar. Cenab-ı Peygamber yediğiniz zaman üçte birini yemek için, midenizin üçte birini yemek için, üçte birini su ve içmek için, geri kalan üçte birini de nefeslenmek için bırakınız buyuruyor. Biz ne yapıyoruz? Öyle bir dolduruyoruz ki artık midede yer kalmadığı için suyu içtiğimiz zaman karnımız şişiyor, nefeslenecek yer bile kalmıyor. Hal böyle olunca ister istemez modern tıp da modern insana açlıkla perhiz yapabileceğini, diyetinin büyük bir kısmını açlıkla şekillendirebileceğini artık söylemeye başladı. Netice itibariyle oruç yalnızca Allah için tutulacaktır. Orucun yalnızca Allah için tutulması denildiği zaman sevap dışında, farz olan ameliyenin yerine getirilmesi dışında, Allah Teala'nın emretmesi keyfiyeti dışında bir maksatla oruç tutulmamalı. Ancak böyle tutulursa ben açın halinden anlamak için, merhamet damarlarımın kabarması için, yokluğun ne derece zorluk olduğunu görmek için, açlıkla imtihan edilen kimselerin nasıl tahammül ettiğini, dayandığını, nasıl sabrettiğini veya nasıl şükrettiğini, kulluğunu nasıl icra ve ifa ettiğini anlamak için oruç tutuyorum. Hepsinden öte Allah Teala bunu bana bu hikmetlere mebni olarak emrettiği için oruç tutuyorum denildiğinde Allahu Alem Cenab-ı Peygamber'in imanen ve ihtisaben hesabını yalnızca Allah'tan beklemek suretiyle oruç tutmak hadisi kapsamına girilecektir veya sadece oruç tutanların geçecek olduğu Rayyan kapısından ve Rayyan cennetinden geçilebilecektir diye düşünüyorum. Aksi takdirde diyet için oruç tutulduğunda zaten bunun sevabını tabiri caizse karşılığını dünyada alıyorsun. Ahirete taalluk eden bir şey kalmıyor. Kilo veriyorsun. Toksinleri atmak için, fazla yağları affedersin eritmek ve yakmak için ben boğazıma sahip olamıyorum. Oruç tutayım da bari bu bunun vesilesi olsun. Evet bu şekilde niyet ederek tuttuğunda fıkhi olarak bakıldığı zaman farz olan ibadet üzerinden düşer. Ama geriye ne kalır? Cenab-ı Peygamber'in ifade ettiği gibi açlık ve susuzluk kalır.
Evet, maalesef o da kötü. Şimdi bunlar hikmet yönü ibadetlerin. Hı hı. Yani işte ibadeti ediyoruz. Onun manası ayakları yere basan bir bilinçle hareket edilmesi gerekiyor. Dediğiniz çok doğru. Bunun yanında ama şeyler çok tatlı hocam. İşte ibadetin yan getirilerini öğrenmek nedense insana tatlı geliyor.
Yancılık gibi.
Bir şey geliyor. Aa bu da mı varmış faydalarından şeklinde. Şimdi geçenlerde video izliyorum. Yine bir doktor bahsediyor. Mutluluk hormonu bağırsakta salgılanır diyor ya da üretilir diyor. İşte %90 küsur. İşte %5'i beyinde, %3'ü kalpte. Geri kalanı da %90 küsuru bağırsakta diyor. Üretilir. Ve işte vücut sağlığı için gerekli olan yapıların birçoğu bağırsak boşken, işte mide işte açken, mide boşken üretilen yapılarmış falan. Şimdi bunlar şeyi besliyor ya yani oruçla alakalı konuları ya da işte kazancımızın katlandığını böyle X2 combo falan olduğunu hissettiriyor insana.
Evet.
Buradan şuraya bağlamak istiyorum. Şimdi mesela teravihle alakalı biraz sakıncalı da bulduğum bir ifade. İşte yediklerimizi öğütmek için ne de güzel bir ibadet canım falan demek. Şimdi biraz önce bundan siz bahsettiniz aslında.
Evet.
Yani ana gayeyi bu yaptığımız zaman fıkhen burada bir sorun var mı yok mu onu siz söylersiniz. Bir şey diyemeyeceğim çünkü bu namaz neticede. Ama bunu şakayla da karışık olsa neticede Allah'ın huzuruna çıkmak gibi bir ibadetten bahsediliyor. Ya da bütün ibadetler onun için yapılıyor. Ama buna indirgemek biraz bana kötü hissettirdi. Duyduğum için bunu söylüyorum size.
Burada sebep yani veya getirilir affedersiniz. Vesileler maksat haline getiriliyor. Telviha demek zaten hani oradan konu açıldı. Teravih, telviha kelimesinin cemisi, çoğulu. Telviha demek nefeslenmek demek. 20 rekat arka arkaya namaz kılıyoruz. Bunu biraz daha seri rutin veya seri modda yapıyoruz. Yani seri kılmak suretiyle tadili erkana riayet ederek sureleri sadece biraz daha seri okumak suretiyle hani rükûsundan çalmadan, secdesinden çalmadan, dualarından kısmadan sadece kıraatımızı yani Fatiha ve Damla suresini biraz daha seri okumak suretiyle yaptığımız için ve 20 rekatlık tek celsede 20 rekat gibi fazlaca bir rekat kıldığımız için terviha yani nefeslendirmek adını veriyoruz. Nefeslendirmek adı veriliyor. Nerede nefeslendiriliyor? Her bir iki rekatta veya her bir dört rekatta bir salavat-ı şerife, bir ilahi veya bir ikram veya işte bir istirahat. Hani bununla beraber nefeslendirerek namaz kılıyorsun. Seri olarak kıldığın için belki bunun getirileri içerisinde evet yediklerini hazmettirmek vardır. Ama burada kalkıp da vesileyi maksat haline getiremeyiz. Terviha yani teravih namazı bir hikmetidir belki Allah Teala'nın ki mutlaka öyledir. Yediğimiz iftar sonrasında birden mideye giren 16 saatlik açlıktan sonra bir anda vücudumuza duhul eden, nüfuz eden o gıdaların seri modda hazmedilmesini belki faydalarından bir tanesi de budur. Hikmetlerinden bir tanesi diyelim ama tek bu sebebi, bir tane bu vesileyi maksat haline getirip efendim namazı sporlaştıramayız.
Evet.
Akrobatik hareketleri haline dönüştüremeyiz.
Evet, gelmemeli. Ki bilemiyorum, hani hazım noktasında bir bilenin de devreye girmesi lazım.
Evet.
Bu gerçekten de eritiyor mu yediğimizi? Çünkü bir saat şu an iftarla yatsı namazın
evet.
arası. İşte yarın 40 dakika yediğimizi varsayalım. 20 dakikada mideye iniyor mu bakalım o. Neyse, buraları düşünmeye gerek yok ama hani benim kafamda soru işareti, gerçekten hazmediyor muyuz orada? Hı-hı. Bir. İkincisi, işte soda, yıllarca biz dedik ki ya işte çok şiştim, bir soda içeyim. Fakat şimdi doktorlar birer birer diyorlar ki ya bu soda içtim mi daha da şey olur yani mantıken.
Evet.
Bunu içtiğin zaman diyor. O seni rahatlatmayacak, biraz daha midene yoğunluk verecek.
Yani beklediğin faydayı sağlamıyor diyor.
Gibi. Buradan şimdi şuna gelmek istiyorum hocam. Yine vaktimizin sonuna geldik. Şimdi ibadetlerle alakalı kafamız gün sonunda hep şöyle bir şeye noktaya geliyor. Elimize ne geçecek falan gibi bir yaklaşım yani. Evet, bu işte bir sevaplar noktasında konuştuk yani 10 sevap, işte 770 sevap, 700 sevap vesaire şeklinde. Bunlar insanı çok cezbediyor. Yani epey bir şey kazanacağız şeklinde falan bir yaklaşım oluyor. Fakat burada çok böyle matematiksel hareket etmek, efendim işte şundan çok güzel sevap kazandık, işte şunda sevap kazanalım vesaire demek ile alakalı neler söylersiniz? Dikkatli sormaya çalışıyorum. Çünkü işte bir sufi anlayışı söz konusu. 1000 yıldır, daha fazla zamandır sufiler dünya üzerinde varlar ve onların bir öğretileri, bir metotları var. Bir yolu yürüme şekilleri var. Kendilerince sevapla aralarında ya da işte erekle aralarında, cennetle aralarında bir mesafe var. Arzuları ve belki de ne derler ona, hareket noktaları başka. Ama işte sufilerin gözünden bakıldığında cenneti isteyen insan muhteris olabiliyor ya da işte çok şey istiyor olabiliyor. Bu noktada nasıl bir duruş sergilemek lazım? Diyelim yavaş yavaş toparlarız sonrasında.
Evet, şöyle başlayalım sondan başa doğru isterseniz. Kul yaptığı ibadetlerin ahirette mutlaka karşına çıkmasını ister. Kur'an-ı Kerim zaten bunu salık veriyor. İman eden kimseler فَاَمَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ diye başlayan ayet-i kerimelerde iman eden, salih ameli işleyen kimselerin cennette şu karşılığı vardır. Veya işte şerle iştigal eden bir kimsenin ahirette şu şekilde mukabelesi olacaktır. Zilzal suresinde hakeza, kim zerre miskali bir hayır yapacaksa Allah Teala bunun karşılığını verecek. Zerre miskali şerle iştigal eden bir kimse varsa bunun da hakeza ceza olarak karşılığını verecektir buyuruyor. Dolayısıyla kul Allah'tan korktuğu için bunu yapması gerekiyor. Sufiler yani cehennemden korktuğu için değil, Allah Teala'dan ona layık bir kul olamadığı, ona layık bir kul olamayacağı çekincesiyle günahlardan sakınması, kulluğunu tam manasıyla yerine getirmesi gerektiğini ifade ediyor. Hal böyle olunca bazı kitaplarda şu tamamıyla zikredilir. Ne cennet gerek, işte ne cennetin içerisindeki nimetler bana, seni gerek seni şeklinde, hatta Yunus Emre'nin ifadesidir bu. Bu şekilde bir yaklaşımın kelami açıdan, itikadi açıdan doğru olmadığını, mesela akide-i nesefiye vardır. Ehl-i sünnetin Maturidi akaidinin oldukça önemli eserlerinden bir tanesi. Orada bu ifade edilir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Müslümanın cennete iştiyak duymasını, cehennemden de korkmasını emrediyor. Bir kimse kalkıp da ben cennet istemiyorum, cehennemden de korkmuyorum, bana yalnızca sen gereksin demesi emre itaatsizlik olur demek suretiyle, bu şekilde bana seni gerek seni gibi ifadelerin kullanılmaması gerektiğini ifade ediyor. Ha, Yunus Emre burada yanlış mı söylüyor? Hayır. Sufilerin, dervişlerin, mürşitlerin kulluğunu ihsan kıvamında icra eden, yerine getiren kimselerin Allah Teala ile olan özel münasebetidir bu. Bizim şatahat makamı dediğimiz sadece dervişlerin Allah Teala ile olan hususi kulluklarıdır bu. Yani naz makamıdır. Bu herhangi bir kimse için emsal teşkil etmez. Bunu diyen bir kimseye en fazla şu söylenir. Yunus Emre dışındaki herhangi bir kimseye, bak görüyor musun? Yunus Emre bile cenneti, cehennemi bunları umursamıyor. Cenneti, cennetin içindeki nimetleri, cennetun tecri min tahtel enhar, içerisinde şu suretlerde ırmaklar olan cennetleri, şu ikramlar olan cennetleri istemiyor. Cehennemi de umursamıyor. Yalnız Allah'a istiyor. Ben de onu istiyorum diyen bir kimseye peki sen Yunus ol da iste demek gerekir. Şimdi Yunus Emre'nin bu ifadesini spot bir cümle olarak belki bir paylaşımın içeriği olarak kullanması bir kimse için uygun değildir. Ve akide açısından bakıldığı zaman da böyle ifadelerin genelleştirilmemesi gerekir. Ha şunu söylemek lazım. Evet bir Müslüman Allah Teala'dan kulluk yapamama korkusundan dolayı çekinmeli. Yani korkmalı demiyoruz da çekinmeli, sakınmalı, takva duymalı. Haşyet makamında olmalı. Takva konumunda olmalı her zaman. Evet Allah Teala kendisinden sakınılmasını istiyor. Vettakullah buyuruyor. Allah'tan sakınınız diyor. Fakat bu Allah'ın yani tabiri caizse dövmesinden korku gibi, çocuğun babasından korkması gibi bir korku veya bir mazlumun zalimden korkması gibi korku değil. Bu en fazla sevenin sevdiğini incitmekten duyduğu bir korku olabilir. Tabii bu her bir kulun kendi kulluk kıvamına göre farklılık gösterecektir. Kulluğu üst düzey olan bir kimse Allah Teala'dan incitmekten korkar. Ama sabah akşam Allah Teala'nın yasakladıklarını yapan, emrettiklerini yerine getirmeyen, böyle kendi nefsim için söylüyorum, kimseler için Allah Teala korkulacak bir mercidir. Neden? Çünkü kişi kendi imanına, kendi ameline, kendi kulluğuna güvenmiyor. Allah Teala'nın emrettiklerini yerine getirme noktasında aciziyet gösteriyor. Hal böyle olunca cennetten ümidini kesmeyecek, cennete ulaşma ümidi olacak, yaptıklarının karşılığını Allah Teala'nın vereceği ümidi olacak, neticesinde cennete girme ve yapmadığı veya yapılmamasını istenmesine rağmen yaptığı bir takım cürüm ve günahlar varsa bunları yaptığında da cehenneme girmekten Allah Teala'nın azabıyla tecrih edilmekten korkacak. Bu sebeple hani bu beklentinin Allah Teala'dan olması, Allah Teala'nın kişiyi cennete koyacak veya yaptığı bir ameli varsa kişinin cehenneme girecek olduğunun bilincinde olması gerekir diyebiliriz.
Evet, kıymetli hocam, Ramazan-ı Şerif'in ikinci bölümüydü bizim için, ikinci haftasıydı. Gazali Mektebi'ndeyiz. Gazali ile alakalı, İmam Gazali ile alakalı her programda zaten sac ayağımız onun üzerine, onun eserleri, düşünceleri üzerine ilerliyoruz. Meselelere İmam Gazali gözüyle bakmaya gayret ediyoruz. Oruç meselesiyle alakalı da İmam Gazali'nin önemli metinleri var, çalışmaları var. Siz geçtiğimiz bölüm itibarıyla da aktarmaya başlamıştınız İmam Gazali'nin oruçla alakalı düşüncelerini. Bu bölümde teberrüken biraz değinelim arzu ederseniz. Öylece bir kapanış yapalım. Önümüzdeki bölüm belki tamamlarız arzu ederseniz.
İmam Gazali oruçla alakalı diğer meselelerde olduğu gibi İhya-u Ulumiddin kitabında ve Kimya-i Saadet kitabında hakeza bazı konulara değiniyor. Burada yani İhya'nın özelliğini nakletmek suretiyle belki oruca değinmek gerekebilir. İmam Gazali bu kitabı, İhya-i Ulumiddin kitabını ahiret merkezli bir yaşam için yazıyor. O yüzden ilimle başlıyor mesela. Kitabul ilim diyerek ilim konularını derlemek suretiyle kitabına başlıyor. Orada dünya ilimleri ve ahiret ilimleri diye ikiye ayırıyor. Oruçta da hakeza, hani kitabın özetini vermek yerine konumuza odaklanmak gerekirse, İhya-i Ulumiddin savun bölümünde, oruç bölümünde de önce fıkhi olarak orucun ne olduğu, insanların oruçtan niçin mükellef olduğu, avam dediğimiz böyle halktan olan kimselerin orucu sadece aç kalmaktan ibaret telakki eden kimselerin oruçtan nasıl ve ne şekilde mesul olduğundan bahsediyor. Ama asıl bahsettiği Gazali'nin bu havas veya havasul havas, böyle özel statüdeki kulluğu ihsan kıvamındaki hususi kul olan, özel kul olan, kamil manada kul olan kimselerin orucu diyerek orada bir bahis açıyor. Ama Gazali rahmetullahi aleyh orucu tamamıyla sabır ekseninde ele alıyor diyebiliriz. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam programın başında bu naklettiğimiz sadece Allah için tutulan orucun karşılığını Allah Teala herhangi bir rakamla, herhangi bir karşılıkla, somut olarak şununla mükafatlandıracağım demeden bu oruç bana aittir. Bunun mükafatını da bir kimse ancak cennete girdiği zaman görebilir diyerek kendine saklıyor, mahfi tutuyor yani. Gazali bunu şuna benzetiyor. Oruç, hadis-i şerif var ya, sabrın yarısıdır. Oruç sabrın yarısıdır. Hani sabır dediğimiz zaman niçin tamam değil? Biz oruçtayken azami sabır gösteriyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz, işte ailemizle birlikte olmuyoruz. Evet. Bir insanın beden olarak itibar ettiği, ihtiyaç duyduğu en temel şey, insanı ayakta tutan unsurlardan başında geliyor bunlar. Bunlardan sabır göstermek suretiyle imtina ediyoruz. Yalnız Allah için yapıyoruz bunu. Nasıl olur da yarısıdır diye düşünülebilir. Sabır üç türlüdür. Birincisi bu Futuhat-ı İlahiye vardı. Celal'in tefsirinin haşiyesi, Cemel haşiyesi olarak ifade edilir. Ya eyyühellezine amenüsteaynu bis sabri ve salah. Ayet-i kerimesini tefsir ederken orada Süleyman Cemel şunu nakleder. Sabır üç türlüdür. Zannediyorum Ebu Suud'dan naklediyor ama kimden naklettiği hatırımda değil. O tefsirde geçiyor. Bu ayet-i kerime bağlamında. Sabır üç türlüdür. Birincisi ibadetlere devamlılık noktasında sabır. İkincisi günahlardan korunma noktasında, günaha düşmeme konusunda sabır. Üçüncüsü zalimin zulmüne karşı gösterilen sabır. Şimdi burada bu şekilde düşündüğümüz zaman Cenab-ı Peygamber'in hadis-i şerifini daha net anlamış oluyoruz. Yani bir insanın sabrı tamamıyla oruçtan ibaret değildir. Gazali de bunu şuraya götürüyor. Cenab-ı Peygamber oruç sabrın yarısıdır buyuruyor. Bir başka rivayetinde yalnız Allah için oruç tutan bir kimsenin mükafatını söylemem. Tamamıyla bana aittir, bende gizlidir, cennete girdiği zaman görecektir diyor. O halde Gazali diyor ki bunu biz şu ayet-i kerime ile özdeşleştirebiliriz. İnnemâ yuvefâs sâbirûne ecrahum bi gayri hesâb. Sabreden kimselerin ecri, mükafatı, sevabı hesapsız, kayıtsız, kitapsız olarak tamamıyla cennette bu kimselere verilecektir. Mükafatlandırılacaktır. Zümer suresi 10. ayet-i kerime. İnnemâ yuvefâs sâbirûne ecrahum bi gayri hesâb. Sabreden kimselerin ecri, mükafatı, sevabı ve karşılığı hesapsız olarak, namütenahi olarak, insan hafsalasının alamayacağı surette cennete gir de gör denilebilecek nitelikte alacaktır buyuruyor. O yüzden orucun yalnız Allah için tutulduğunda nasıl karşılık bulduğunu, bunun ayet-i kerimelerde nasıl değerlendirildiğini, orucun sabırla eşdeğer görüldüğü zaman hangi ayet-i kerimeye tekabül ettiğini bu şekilde Gazali rahmetullahi aleyh ifade ediyor. Sonrasında şöyle bir nükte var. Kitabın içeriğinde İhya-i Ulumiddin'de oruç bölümüyle alakalı olarak Gazali önce böyle sıradan sadece fıkhi olarak bir Müslüman olarak mükellefiyetini yerine getirmek, namazı kıldım üzerimden sorumluluk düştü, zekatı verdim sorumluluğum düştü, haccımı mesulse şayet yerine getirdim, hac ibadeti sorumluluğu üzerimden düştü. Yani hesaba en azından niçin yapmadım diye çekilmeyeceğim. Hı hı. Belki niye böyle yaptın, daha yapabilirdin diye belki çekilecektir. Oruç da hakeza, ya sabahtan akşama kadar yapmam gerekeni ve yapmamam gerekenleri yemedim, içmedim, İmsak etmek suretiyle tuttum orucumu diyen kimselerin zaviyesinden orucu bir fıkıhtaki ilmihal konusu gibi anlatıyor önce. Yani orucun şartları şunlardır, vacipleri bunlardır, rü'ye hilalle alakalı şunu yapmak gerekir. Yevmüşşek dediğimiz Şaban ayının son 2-3 gününde oruçla karışmaması için şu şekilde hareket etmek gerekir, oruç tutmamak gerekir. Ramazan hilalinin şöyle gözlemlenmesi gerekmektedir diye fıkhi İlmihalle alakalı bilgileri anlatıyor. Ama diyor ki bunlar avam ile alakalı, halkla alakalı, orucu sadece açlık, susuzluktan ibaret görenlerle alakalı. Bu konuları ele alanlar da dünya alimleri ve zahir fakihleri, yani hukukçulardır. Oruç şu şekilde akşamdan sabahtan akşama kadar, yani minel fecri ila hurubi şems, fecrin doğmasından yani imsak vaktinden güneşin batmasına kadar şunları yapmadan, şunlara riayet eden kimsenin orucu makbuldür, geçerlidir, hukuki olarak yerine getirilmiştir diyen kimselerin işi. Ama ahiret alimleri işi bundan ibaret görmüyor. Sen kalbin ne alemdeydi? Elin, gözün, kulağın, ayakların ne alemdeydi? Aklın, fikrin ne alemdeydi? Bunlarla alakalı diyor ki ahiret alimleri, yani bir ibadetin ahirete ulaşıp ulaşmadığıyla alakalı fikir yürüten, zihin yoran, kalemler oynatan, kelamlar ortaya koyan ahiret alimleri bir orucun kabul olup olmaması, geçerli olup olmaması, sahih olup olmamasıyla alakalı konuşurlarken açlığa, susuzluğa bakmazlar. Bu fakihlerin işidir. ahiret alimlerinin işi, hı hı, bunlar zaten herkesin yaptığı şeyler.
Gazali'nin öyle bir tesmiyesi, isimlendirmesi mi vardı? Sanki?
Ahiret alimleri diye tabii. Ahiret ilimleri diye zaten, hı, ayırıyor Kitabul İlim'de. Dünya ilimleri ve ahiret ilimleri diye ayırıyor. Hı. Oruçta da hakeza zahir fakihler, yani hukukçular ve müştehitler, ilmihal olarak, fıkhi olarak, fetva açısından şunları söylerler. Hı. Ama ahiret alimleri şunu ifade ederler. Bütün bunlar nerede gizli biliyor musun Mustafa kardeşim? Gazali rahmetullahi aleyh hakikati arayanları dervişlerin bucağında, kenarında, kıyısında buldu. Onu da şöyle ifade etti. Dervişler, mutasavvıflar, tasavvuf erbabı kimseler, tekkede yaşayan hal ehli insanlar yaptıkları herhangi bir işin ve ibadetin ahirete ulaştırıp ulaştırmaması konusundan dünyayı değerlendirirler. Bir felsefecide, bir kelamcıda, bir şiada siz yaptığınız herhangi bir işin ahirete ulaştırıp ulaştırmadığını göremezsiniz. Allah Teala'nın ve Cenab-ı Peygamber'in emrettik ve nehyettiklerini ne kadar tatbik edip etmediğini göremezsiniz. Bunu yapan mutasavvıflardır demek suretiyle hakikati tasavvufta ve dervişlikte buldu.
Evet.
Burada da yazdığı kitap da yapılan herhangi bir ameliyenin ve ibadetin ahirete ulaştırıp ulaştırmaması zaviyesinden değerlendirerek oruç meselesine temas ediyor. Genel ve ana hatları itibariyle, yani başlangıç olması hasebiyle, Gazali'nin oruçla alakalı yaklaşım bu. Ama şunu da bitirelim isterim. Oruç tutan kimsenin uykusu da ibadettir buyuruyor Cenab-ı Peygamber.
Önümüzdeki programda bunu inşallah.
Ama Gazali burada şunu ilave ediyor. Orucunuzu uykuya tutturmayın. Çok fazla uyumak suretiyle açlığınızı hissetmeksizin Ramazan'ı geçirmeyin. Daha fazla, tamamen veya hiç fark etmez. Oruçluyken uyumak ibadettir ama farz bir ibadet değil. En azından dayanman için sadece bir ibadettir. Dayanman için, sabır göstermen için, günaha düşmemen için bir ibadettir. Gözünü gönlünü koruman için belki şimdi bir ibadettir.
İkindi vaktinden sonra uyumaz.
Kerahat vakti yani, olduğu için mekruh.
Şeyde Ramazan-ı Şerif'te bunun değişkeni var mı? Bir fıkıh sorusu sorayım.
Yok.
Yok değil mi?
Kerahat vaktinde uyunmaz. Fakat Gazali diyor ki oruç tutan bir kimse, evet uykusu belki ibadettir ama kötü şeyler yapmasından daha iyidir uyuması. Fakat bir kimse oruç tutarken açlığını hissetmeli. Merhamet duygularının kabardığını görmeli. Ve bu şekilde Ramazan'ı ihya etmeli diyor. Bununla bitirelim. Bir sonraki programda inşallah buradan başlayalım.
İnşallah. Yani hocam hakikaten insanın merhamet duygularını kabartıyor yani. En evet. Başta kendine merhameti artıyor yani insanın. Ben son yarım saat kala kendime bakınca aynada acıyorum yani, kendime üzülüyorum bazı günlerde. Öyle bir halim, selim, öyle bir sakinlik, evet, işte böyle terbiye olunur insan falan diyesim geliyor. Bu maalesef konu din olunca sevgili hocam, inanılmaz magazinel bir şeyimiz, yönümüz, tarafımız var. Çok seviyoruz böyle. Şimdi dışarıda gündelik hayatta Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kanunları, işte nizamı var, bir düzeni var. İşte hırsızlık yapmak yasaktır falanca bir kanun var orada. Yazar büyük ihtimalle vardır yani. Ama biz onu bir hırsızlık yapacağı zaman tutup da şu kanuna göre bu olmaz bilmem ne falan demeyiz. Yapmayız yani onu. Adam yapmaz yapmayacaksa. Bu kanun tarafıyla birebir çok ilgilenmez. Yasaktır, kötüdür, doğru değildir, karşılığı vardır şeklinde. Ama din olunca her yerde caiz değil, uygun değil, mekruh herkes ama. Yani hocalar vesaireler eyvallah, fakirler
dibine zaten kadar sıyırıyor yani.
Evet, ama dediğiniz gibi sanki maksat ya da özü onun caizi ya da değilliği, fıkıhta bu oldu mu olmadı mısı sanki ibadetin özü ya da yapılan işlemin özü gibi. Halbuki bu bir genel çerçeve ama ahiret alimleri günün neticesinde ya da işte melekler Rabbimize onları teslim ederken orada ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Şimdi siz geçtiğimiz programlarda da bahsetmiştiniz Alev Alaaddin'in vefatı, evet, üzerine. Çok güzel, her yere işte tablo olarak asılması gereken belki bir sözdü. Her yasal hak işte
helal değildir.
Şey, helal değildir şeklinde.
Yasal olan her şey helal değildir.
Çok önemli bir şey. Şimdi dinde de konuyla alakalı bilmiyorum ne düşünülür ama yani her fıkıhtan geçen her şey ahirete ulaşacak mı ulaşmayacak mı, Gazali'ye göre bir tartışma herhalde, bir soru işareti var gibi geldi bana.
Yani şöyle, bu kişiden sorumluluk itibariyle farz ve vacib yerine getirmesi noktasında düşürür.
Düşürür, evet.
Ama hani hadis-i şeriflerde ifade ediliyor ya, bir kimse namazını kılar, öyle bir kılar ki kıldığı namaz namaz değildir. Yaptığı rükû rükû değildir. Kıldığı, okuduğu kıraat kıraat değildir. Yaptığı secde secde değildir. Ahirette bu kimsenin yüzüne bu bir paçavra gibi atılır. Bu ne demektir? Sen bir farz yerine getirdin. Ama bu farzın sana getirisi yüzüne atılan paçavradan farklı değildir. Sen evet bu namazı kılıp kılmadığından mesul değilsin. Neden? Çünkü yerine getirmişsin. Ama bu namaz seni ahirette bir yere götürüyor mu? Götürmüyor. Ahirette makamını yükseltiyor mu? Yükseltmiyor. Cennette seni sıddıklarla, salihlerle, şehitlerle, peygamberlerle, alimlerle beraber olmana vesile oluyor mu? Olmuyor. Hani ahirette de cennete giden cennetlikler için de bir üzüntü var. Onlar da üzülecekler buyuruluyor rivayetlerde. Neye üzülecekler? Neyden pişmanlık duyacaklar? Ya ben cennetin farz muhal 6. basamağında değildim. Şu vaktimde şöyle değerlendirseydim de 7. basamakta olsaydım. Şu imkanımı şu şekilde değerlendirseydim de sadıkların makamında olsaydım. Şu imkanları şu şekilde kullansaydım, şu ibadetimi biraz daha hassasiyetle yapsaydım, böyle baştan salma bir namaz kılmasaydım. Tekrar söylüyorum, bunu ben kendi nefsim için söylüyorum özellikle. Kimseyi ilzam etmek için değil. Böyle yapsaydım da Havz-ı Kevser başında Cenab-ı Peygamber'le olsaydım diye hayıflanacak, üzülecek yani. Dolayısıyla cennetliklerin bile bu şekilde belki endişeye kapılacağı, korkacağı veya üzüntü duyacağı bir yerde namazını baştan sağma kılan herhangi bir kimsenin namazı eğer bu kimseye bir paçavradan öte bir şey ifade etmiyorsa, burada namazı ilaveten sevap getirisini beklemek farz olan yükümlülüğün düşürülmesinin ötesinde, tabiri caizse borcun ödenmesi haricinde hiçbir karşılığı Allah-u Alem olmayacaktır. Ama Allah Teala'nın tabi rahmeti geniş, onu tabii umuyoruz.
Hocam yine çok güzel bir bölüm oldu. Hem korktuk hem ümitlendik. O dengeyi güderek nihayete erdireceğiz. Anadolu'da bir şey vardır ya, çok kullanılır. Ne verdin elime, ne çalayım yüzüne, ne süreyim yüzüne, evet, falan diye. Rabbimiz emeklerimizi zayi etmesin. Hakikaten yani bu ibadetleri ederken de bir emek veriyoruz vesaire. Bunun için de dolu dolu yapabilmeyi, gerçekten manasına ya da özüne vakıf olarak bu ibadetleri bir hakkın yerine getirebilmeyi cümlemize nasip etsin diyelim. Hocam son sözlerinizi alalım, veda edelim.
Tekrar ben Gazze'nin haricinde bir gündem olsun istemiyorum. Bütün iftarlarımızda ve sahurlarımızda Gazze'yi gündemimizde tutarak Gazze'deki kardeşlerimizi, Filistin'deki kardeşlerimizi, yavrularımızı, evladını kaybeden ana babaları, ana babasını kaybeden insanları, çocukları gündemimizde tutarak, Doğu Türkistan'ı hakeza gündemimizde tutarak bir Ramazan iklimi geçirelim. Merhametimizi bu noktaya teksif edelim diye temennide bulunuyorum. Allah Teala Gazze'deki kardeşlerimize yardım eylesin, mansur ve muzaffer eylesin. Bizleri de bu hassasiyete, bu liyakata, bu sadakata layık eylesin. Allah Teala kendi dinine yardım etmeye uygun insanlar eylesin bizi. Ramazan'ın buna vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum.
Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Gazali Mektebi'nin bu bölümünde de Aziz Mahmud Hüdaye Vakfı Sufe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü Saygıdeğer Mehmet Büyükmut Hocamızla birlikteydik. Orucu Gazali Merkezi'nde konuşmaya gayret ettik. İmam Gazali Merkezi'nde. İki haftamız daha var. Oruç bahsini bilmiyorum hocam nasıl uygun görürlerse konuları belirleyip sizlerin huzuruna tekrar çıkmaya gayret edeceğiz. Allah izin verirse diyelim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.